Hayırlı günler A9 izleyenleri. Ahir Zaman Bilim ve Yaratılış Programı'na hoş geldiniz. Akın Hocam ve Serdar Hocam'la beraberiz bugün de. Dün İnşallah. Çok güzel konulardan bahsettik. Münafıkların ne kadar müminlere azılı düşman olduğunu, ne kadar karaktersiz olduğunu izleyenlerle paylaştık. Çünkü çok önemli inşallah. Münafıkların ne niyette olduğunu, nasıl çıkar peşinde olduğunu bunları anlatmamız tabi hocamızın vesilesiyle, hocamızın inşallah öğretisiyle biz de öğreniyoruz inşallah ve aktarıyoruz. Nasıl devam edelim?
O zaman ayetlerden okuyalım münafıklarla ilgili.
İnşallah.
Çünkü Allah'ın bildirdiği şekilde tanıyabiliriz münafıkları, başka türlü tanıyamayız zaten inşallah. Bakara suresi 8, 9 ve 10. ayetlerde Allah, şeytan Allah'a sınırım. İnsanlardan öyleleri vardır ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Oysa inanmış değillerdir. Sözde Allah'a ve iman edenleri aldatırlar buyuruyor Allah ayetinde. Yani iman ediyor, taklidi yapıyor münafıklar. Ve sözde iman edenleri kandırdıklarını zannediyorlar. Hiçbir şekilde bu mümkün değil Allah'ın izniyle. Hele elçiyi kandırmaları zaten mümkün değil. Çünkü Allah'ın vaadi var. Biz sana onları bakışlarından ve sözlerin söyleniş şekillerinden tanıtırız buyuruyor Allah ayetinde. Yani dolayısıyla yani onun o taklidi yapılacak bir konu değil. Yani bakışların taklidi yapılamıyor. Veyahut da üslup taklidi yapılabilir. Fakat mutlaka o söylenen sözde söyleme şekliyle kendini ele veriyor münafık karakteri. Çünkü Allah ayette sözlerin söyleniş şekillerinden tanıtırız buyuruyor. Mücadele suresi 19. ayette şeytan onları sarıp kuşatmıştır. Böylelikle onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Allah'ın zikrini unutturuyor. Yani Allah'ı anmaktan uzaklaştırıyor şeytan münafıkları. Ve bu şekilde onları sarıp kuşatıyor. Yani kendi telkini altına alıyor. Ve de zaten hocamız söylemişti. Münafık şeytanın yeryüzündeki bir halidir, bir versiyondur, insan halidir. Çünkü şeytana da baktığımızda işte diliyle Allah'ın varlığını inkar etmiyor. Biliyor Allah'ın varlığını zaten normalde ama ona karşıt faaliyetlerde bulunuyor. Mesela Allah'a itaat etmiyor. Münafığın özelliği de odur mesela. Allah'a itaat etmek istemez. Kendinden daha üstün bir varlık olsun istemez kesinlikle. Mesela Hazreti Adem'e Allah secde et dediğinde şeytan beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın, ben daha üstünüm diye saçma sapan bir mantık öne sürüyor. Halbuki orada Allah öyle bir şey şeytana sormuyor haşa. Yani sadece secde etmesini söylüyor. Yani başka bir şey söylemiyor zaten Allah. O da garip garip mantıklar öne sürerek itaatten kaçmaya çalışıyor. Tabi aynısını işte peygamberimiz döneminde de görüyoruz. O dönemde de peygamberimiz savaşa çıkın dediğinde işte yine münafıkların garip mantıklar öne sürdüklerini ve savaşa çıkmaktan kaçtıklarını görüyoruz. İşte evimiz açıktı, hava çok sıcak, işte ailelerimiz var tarzında mücadeleden kaçıyorlar münafık karakteri.
İnşallah.
Yani şu anda da görüyoruz yine mücadeleden kaçanları. Yani dün Serdar Hocam da bahsetmişti. Yani normalde kendi işine yarayan bir şey olsa, mesela ticari bir konusu olsa, gece gündüz uyumadan onun için çaba sarf edebiliyor. Mesela gidiyor yurt dışında okul okuyor. Hocamız söylemişti, tuğla kalınlığında kitapları baştan sona okuyup ezberliyor. Kariyer yapacağım diye, işte doktora yapacağım, master yapacağım diye. Fakat Allah yolunda mücadele olduğu zaman, işte ben anlamıyorum, evrim konusunu bilmiyorum, işte iman hikayetleri bilmiyorum, Kur'an mucizelerini bilmiyorum, anlatsam nasıl anlatacağım tarzında bahanelerle mücadeleden kaçmaya çalışıyor. Tabi Allah katında bir geçerliliği yok bu bahanelerin. Nasıl şeytanın öne sürdüğü bahanesinin bir geçerliliği yoksa ve Allah onu söyler söylemez öyleyse oradan çık diyor şeytanı. Yani cennetten kovuyor anında şeytanı. Yani haşa, Allah'ı kandırmanın imkanı yok. Öyle bir şey mümkün değil Allah'ın izniyle. Dolayısıyla bu öne sürülen bahaneler de işte ben anlamam, beceremem, işte mücadele yöntemi nedir bilmem tarzı bahanelerin Allah katında hiçbir geçerliliği yok. Hatta Allah ayet, başka bir ayette de ahiret gününde, kıyamet gününde öne sürdükleri deliller geçersizdir buyuruyor. Yani işte şu yüzden olmadı, bu yüzden olmadı, bu yüzden yapamadım dediğiniz zaman Allah katında geçersiz kıyamet gününde inşallah. Yine münafıkların özelliklerinden rahatsız bir yapıları var. Yani Bakara suresi 10. ayette kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylemekte olduklarından dolayı onlar için acı bir azap vardır buyuruyor Allah. Yani hastalıklı bir yapıları var münafıkların. Yani normal değiller. Yani akli dengeleri pek yerinde değil. Hocamız da söylemişti bunu daha önce. Allah da hastalıklarını artırıyor. Bu anormal yapılarından dolayı. Ve sürekli kuruntu içindeler. Mesela yine başka bir ayette, Nisa suresi 119. ayette şeytan Allah'a sığınırım. Onları ne olursa olsun saptıracağım, en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim. Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse kuşkusuz o apaçık bir hüsrana uğramıştır buyuruyor Allah ayetinde. Yani sürekli kuruntu ve kuşku içerisindeler. Olmadık kuruntulara düşüyorlar. İşte kafalarında sürekli bir şeyler oluyor ve sürekli kafalarını bir şeyler kurcalıyor. Halbuki Allah'ın varlığını, işte iman hikmetlerini, Kur'an müjdelerini düşünmek varken, ayetler üzerinde tefekkürler etmek varken hiç bu konularla ilgilenmiyorlar. Tamamen işte bugün şöyle olay oldu, bugün böyle olay oldu, işte şu neden böyle, bu neden böyle tarzı kafasında sürekli bir şekilde bir meşguliyet, bir kuruntu, Allah'ın varlığına dair mesela Allah ayette cahiliye zanlıyla zanlarda bulunuyorlardı buyuruyor ayetinde. Cahiliye zanlıyla zanlarda bulunuyor Allah'a karşı haşa. Ya sürekli böyle şeylerle uğraşıyor. Elçiye karşı sürekli kafasında şeyler dönüyor. Yani böyle bir hastalıklı bir yapısı var münafığın ve şeytanı adeta dost edinmiş durumda. Yani şeytanla yan yana dolaşıyor münafık. O ne derse evet doğru diyor. O şekilde onaylıyor. Böyle hastalıklı bir yapı olduğunu görüyoruz inşallah münafıkların.
Tabii münafıkların bir özelliği de ağır davranmaları. Yani mesela cehd edecek, gayret edecek, onda ağır davranıyor. Müminlerin yanında olmayı tehlikeli görüyor. Hocamız bunu söylemişti inşallah. Ayette, Nisa suresi 72. ayette, şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz içinizden ağır davrananlar vardır. Şayet size bir musibet isabet edecek olsa, doğrusu Allah bana nimet verdi, çünkü onlarla birlikte olmadım der. Bakın müminlerle olmayı tehlikeli görüyor demişti hocamız. Biraz önce de söyledim inşallah. Mümin tutuklandığı zaman bu onu tehlike olarak görüyor. Yani Allah'ın ona bir nimet verdiğini düşünüyor münafık. Hani böyle ucuz düşünen, sığ düşünen, hiçbir derinliği olmayan böyle bir karakter münafık. Ve onunla seviniyor. Yani Allah'ın ona nimet verdiğini düşünerek seviniyor. Cehd edenlerle, gayret edenlerle birlikte olmayı tehlikeli görüyor. Ve başına bir şey gelecek olursa da onunla hani küçücük aklıyla hani böyle bir garip duygulara kapılıp onunla mutlu olabiliyor. Başka bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten Allah içinizden alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri bilir. Bunlar pek azı dışında zorlu savaşlara gelmezler. Ahzab suresi 18. İşte ayette Cenab-ı Allah'ın bildirdiği gibi. Pek azı dışında zorlu savaşlara gelmezler. Ya kolay olan ne varsa onlar hemen zaten atlıyor münafıklar. Karakteri o inşallah. Başka bir ayet daha okuyalım inşallah. Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın elçisine muhalif olarak savaştan geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler. Ve Allah'ın yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat etmeyi çirkin görerek bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. Dedi ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir. Bir kavrayıp anlasalardı. Tevbe suresi 81. Bu ayeti dün de detaylı olarak anlatmıştık inşallah. Küçücük akıllarıyla müminlere bir de akıl vermeye çalışıyorlar. Fikir vermeye çalışıyorlar. Ve Allah'ın elçisine muhalif olarak ahir zamanda da Mehdi Aleyhisselam'a aynısını yapacaklarını anlıyoruz münafıkların. Aynı karakteri göstereceklerini. Buradan da anlamış oluyoruz inşallah. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat etmeyi çirkin görerek. Müminler Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla gayret ediyorlar. Münafıklar ne yapıyor? Bunu çirkin görüyor ve çirkin göstermeye çalışıyor. İnşallah.
İnşallah. Şimdi bu güzel oldu birkaç gündür. Özellikle tabii üzerinde duruyoruz. Şöyle zannediliyordu. Bu tür tipler, karakterler Kur'an'da anlatılmış ve geçmişte yaşamış tipler ve olaylardır gibi zannediliyordu. Halbuki Cenab-ı Allah bunların küfri yapı tarafından bunlar geçmişlerin masallarıdır dediklerini bize bildiriyor şeytanın Allah'a sınırım. Küfür ve inkarcı kişiler Kur'an'da Cenab-ı Allah'ın anlattığı olaylara, kıssalara, tariflere böyle bir yorum getirmişler. Yani bunlar eskiden olmuş. Peygamberimiz döneminde yaşamış işte efendim kötü, çirkin ahlaklı tiplermiş, menfaat sahibi. Peygamberimizin arkasından tuzak kurmaya çalışan veya doğrudan tuzak kurmaya çalışan, ona karşı olan kişilermiş gibi anlatıldı hep. Ve hep böyle dinlendi. O yüzden de hiç kimse, tabii yani konunun uzmanlarını tenzih ediyorum, hiç kimse de bu tiplerin ahir zamanda olabileceğini düşünmedi, aklına bile getirmedi. Öyle olunca ne oluyor? O zaman münafık tehlikesi ahir zamanda olmadığı için o dönemde yaşayan Müslümanların dikkat etmeleri gereken bir husus yok. Tedbir almaları gereken bir husus yok. Efendim, kendi işte hayatlarının akışı içerisinde rahatlıkla yaşayabilirler. Telkinini verdiler yıllardır. Halbuki bir de baktık ki durum hiç de öyle değil. Harika bir olaydır. Kur'an'ın mucizelerinden bir tanesidir. Cenab-ı Allah'ın 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim'de tarif ettiği adamların, karakterlerin aynısını görüyoruz ahir zamanda. Ya 1400 sene sonra adam aynısıyla, yani tarif, münafık tarifinin aynısıyla adam 1400 sene sonra karşımıza çıkıyor. Aynı karakterle. Bu çok harika bir durumdur. Yani demek ki Kur'an-ı Kerim her yüzyıla bakan bir kutsal kitap. Zaten öyle. Bir kez daha bunu da anlamış oluyoruz. O yüzden böyle inkarcıların dediği gibi geçmişlerin masallarıdır lafı çok yanlış, çok zaten Kur'an'da yerilen, çok çirkin bir sözdür. Öyle değil. Cenab-ı Allah neyi tarif ettiyse o dönemde yaşayan Müslümanlar bunu o şekliyle görürler. İnşallah. Aynısıyla görürler. Münafıksa münafığı bütün sahip olduğu özelliklerle bakarsın görürsün. Çünkü tam Cenab-ı Allah'ın tarif ettiğini yapar. Onun dışına milim çıkamaz. Ne 1400 sene önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde, ne de ahir zamanda. Milim dışına çıkamaz. Aynısını yapar. Çok acayiptir. Şimdi bu tabi Müslümanlar için bir yönüyle de güzelliktir. Çünkü Cenab-ı Allah önceden tarif etmiştir bu tehlikeli tipleri. Ki mümin muttaki olanlar ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri olanlar, onu sevenler, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin buyurduğu gibi maddiyum ve tabiyun taunla karşı mücadele eden samimi insanlar bu tipleri çok iyi tanısınlar ve bu tiplere karşı tedbir alsınlar diye Cenab-ı Allah bir güzellik katından bir rahmet olarak müminlere tarif etmiş münafıkları. Şimdi biz bu yüzden sürekli bu hocamız tabii öncelikle bu tehlikeye dikkat çekiyor ki müminler uyanık olsunlar, bu oyuna gelmesinler. Çünkü münafıklar oyuncudur. Çok iyi taklit yaparlar. Yani böyle tiyatro yönünde bir profesyonellikleri yoktur ama böyle taş çıkarırlar yani tiyatro oyuncularına veya böyle film artistlerine taş çıkarırlar. Yani kendini acındırmada, ne bileyim böyle ağlayıp sızlanmada veya anlattığı bir şeyde çok haklı olduğunu öne sürmede, haklılığını kabul ettirtmeye çalışmada, insanların vicdanına yönelik konuşmalar yapmada, sözde çok samimi, çok içten açıklamalar yaptığına inandırmaya çalışacak teatral bir kabiliyeti vardır. Müminler bunu anlarlar tabii ama başkaları, yani imanı zayıf olan veya iman etmeyen insanlar bunların oyunlarına gelebilir. Şimdi biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda münafıkların, Cenab-ı Allah'ın tarif ettiği bu tiplerin müminleri taklit ettiklerini görüyoruz. Mesela çok acayip, yani müminleri hiç sevmez münafık. Nefret eder. Yani böyle kin kusar müminlere karşı. Hani derler ya böyle, yani bir damla suda bir kaşık suda boğmak ister der ya. Tam öyledir yani. O kadar nefret eder ama onları da taklit eder. Bir acayip bir cins, bir garip bir varlık bu. Şimdi nasıl taklit ediyor? Hani dedik ya, bir tiyatral bir kabiliyeti var. Bunu nasıl yapıyor, neler yapıyor ve biz nelere dikkat etmeliyiz? Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda genel hatlarıyla şunları görüyoruz. Madde madde buraya ben çıkarmıştım. Şimdi bir, Allah'ın anılmasından çok rahatsız olurlar. Ama dikkat çekmemek için dillerinin ucuyla Allah'ı anarlar. Bak, bu çok önemli alametlerden bir tanesidir. Samimi biri her yerde, iş yerinde olur, evinde olur, arabasında giderken olur, arkadaşlarıyla bir yemekli bir toplantıda olur, sohbette olur, çay içerken olur, otobüste giderken olur, hiç fark etmez. Her yerde hem kalben zikrullah yapar, Cenab-ı Allah'ı zikreder ve yanında bir tanıdığı, dostu, arkadaşı, kardeşi varsa onunla Allah'ı anır. Etrafına bakar, Cenab-ı Allah'ın yaratma mucizelerini, delillerini görür. Zaten kendini tutamaz o. Yani Allah demeden duramaz mümin. Mutlaka Allah'tan söz eder. Hemen yanında Allah'ı anar kardeşiyle, yanındaki kardeşiyle. Fakat bunu gören münafık çok iyi izler müminleri. Neler yaptığını çok iyi analiz eder. O analiz gücü çok kuvvetlidir. Tabii şer yönünde kullanır bu yönünü. Der bunlar Allah'ı çok anıyorlar. Şimdi Allah'ın çok anıldığı bir yerde ben Allah'ı az anarsam dikkat çekerim der.
Evet.
Çünkü adama sorarlar, kardeşim hayrola, sen hasta mısın derler. Yani kalbinde bir hastalık mı var, ne oluyor? Ya hiç ağzından Allah kelamı çıkmıyor. Hep acayip şeylerden bahsediyorsun ama bir kere Allah dediğini görmedik senin. Bir ayet hatırlattığını görmedik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden bahsettiğini hiç duymadık diye sorar müminler ona. Bunu bildiği için Allah'tan bahseder. Ama nasıl bahsediyor? Bak ne diyor? Dikkat çekmem için dillerinin ucuyla. Ya çok az. Zaman zaman bir mümin topluluğun içine girdiğinde, yalnız kaldığında asla. Zaten Allah'a inanmaz. Haşa, kendi aklını Allah'tan daha üstün görür.
Haşa.
Yani öyle bir varlığı zaten anmaz ki, o kendini anar münafık. Kendini anlatmayı çok sever. Mesela Allah anmaz, kendini anlatır. İşte çok yakışıklıyım der mesela, erkekse atıyorum. İşte omuzlarım acayip geniş, çok güç, kendimi çok şey hissediyorum, sportmenim falan der mesela böyle. Ondan sonra imkanlarından bahseder. Ne bileyim, giydiği kıyafetinin işte ne kadar güzel olduğundan, kendisine ne kadar çok yakıştığından bahseder. Yani kendine hüsnü zanı çok acayiptir. Yani hat safhadadır. İşte bütün böyle bayanların ona baktığını falan zanneder. İşte o da baktı, bu da, o da beni beğendi, bu da. Hep böyle kendini ön plana çıkarma. Aklıyla ilgili mesela bir şey olur, bir örnek verir. Verdiği örnek çok kötüdür, dini konuları tenzih ederim. Çok sığdır, acayip beğenir onu. Hatta böyle karşısındakini uyarır. Bak ne dedim, gördün mü? Bir örnek verdim. Ne acayip örnek ya, değil mi? Sen fark ettin değil mi bu örneği? Deyip ha, onu da yanına almaya çalışır ahmak aklıyla. Çok sığ, çok iticidir. Halbuki onu aklına getiren Cenab-ı Allah'tır. Ahmak, ne alaka sen... Öyle bir örnek verecek. Zaten hiç kimsenin öyle bir durumu yok. Nutuk verip konuşturan Cenab-ı Allah'tır. Yani sen örneği de Cenab-ı Allah verir. Konuşturmayı da Cenab-ı Allah yapar. Ama bu onu bilmediği için kendinden zanneder. Aklıma geldi diye sevinir. Sonra da etrafına hava atar o konuda. Diğer mesela bir özelliğine bakalım. Çalışkan olabilirler. Verilen işleri yapabilirler. Bak görüyor musun? İt gibi çalışır. Çalışır yani. Onu yap, şunu yap, bunu yap dersin, yapar. Ama az önce Allah'a dil ucuyla anar demiştik ya, çalışması da öyledir. Mutlaka bir yerden kaytarır. Bir şekilde yani tam yapmaz hiçbir zaman. Hatta sen ona iş verirsin, sonra gider arkasından takip edersin. Yapmış mı yapmamış mı diye. Takip etmezsen de yapmaz. Sonuç hep şey olur, eksik olur. Görünen ibadetleri yerine getirebilirler. Gösteriş için namaz kılıp, oruç tutup, gösteriş için infak edebilirler. Bak görüyor musun? Görünen ibadetler. Niye? Adam zahiri de ondan. Yani Allah'ın var olduğunu, Allah'ın insanın şah damarından daha yakın olduğunu, insana, kalbiyle kişiyle kalbi arasına girdiğini, her yeri kapladığını Cenab-ı Allah'ın, her yeri gördüğünü, her şeyi gördüğünü, gizliyi bildiğini, gizlinin de gizlisini bilen olduğunu, gören olduğunu, gözlerin onu göremediğini ama onun gözleri gördüğünü ve bunun gibi o güzel sıfatlarını bilmez, Allah'ı tanımadığı için ne yapar? Görünen ibadetleri yapar. Niye? Müminleri kandırmak için. Çünkü müminler kalbini bilmez adam. Nereden bilsin insan insanın kalbini? Kalbin takvasını Cenab-ı Allah bilir. Ama görünen ibadetlerde o kadar titiz davranır ki zannedilsin ki hay mübarek ya ne takva adam görüyor musun? Yani çok böyle güzel. Halbuki mesela namazını kılmaz yalnızken. Münafık yalnızken namaz kılmaz. Gösteriş olsun, hava atmak için kılar. Bak orada da yine kendini ön plana çıkarma var. Nasıl ki aklıyla, görünüşüyle bir ön plana çıkarma var. Orada göğe hani ibadetleriyle de ki onlar o ibadet öyle olmaz. Bir popülarite kazanma hevesi içindedir. Yaptığı ibadetle de ki bu çok çirkin bir tavırdır. Müminler bunu fark ederler. Kur'an okurlar, ayet ezberler ama asla hayatlarında uygulamaya geçirmezler. Maşallah. Aynısı. Niye ayet ezberler biliyor musun? Çünkü müminler ayetle konuşur. Yani temel esas olan ayettir. Mesela bir konu olur, bir sohbet olur. Biri bir şey söyler. Mümin der ki ayet var mı bu konuyla ilgili? Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var mı bu konuyla ilgili? Hemen sorar. Yani kalbine yatmazsa hemen sorar. Bu konu. Bu onu bildiği için ben şimdi bunların içindeyim ya. Kendimi sezdirmemek için dur bir alim gibi görüneyim. Şu ayetleri de ezberleyeyim. Bir konu olduğu zaman da ayet söyleyeyim der. Ama yine müminlere güzel görünmek, hoş görünmek için yapar. Allah rızası için yapmaz. Müminleri kandırabilir. Ama Cenab-ı Allah asla kandıramaz. Yani hadisleri, Kur'an'ı çok iyi bilir. Ki ahir zamandaki biliyorsunuz Mehdi Aleyhisselam'ın karşısında olacak fukaha alimleri. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin tarifiyle bidatkar hocalar, yarım hocalar. Öyle. Kur'an'ı çok iyi biliyor. Ezberden. Hadisleri ezberden bilir. Ama Mehdi Aleyhisselam'a karşı. Yani Kur'an-ı Kerim'in müjdelediği İslam'ın birliğine, hadis-i şeriflerde müjdelenen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a karşı. Yani Kur'an'a, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'ı ezbere, hadisleri ezbere biliyor olmasına rağmen karşı oluyor. Yine o yöndeki hadislerin işaretine göre. Fiziksel temizliği görünürde taklit edebilirler ancak pistirler. Bu da öyledir. Sen bunu her gün yıkanıyor zannedersin. Temizliğine çok dikkat ediyor zannedersin. Şu saçını bir şöyle bir ıslatır. Hemen bir çıkar abi. Duş aldım bugünler. Çok iyi. Bir de onu göstermeye çalışıyor. Bize ne kardeşim sen duş alıyor. Alırsan al, almazsan alma. Yani yıkanmadığı için kendi pisliğini bilir. Ama yani fiziksel pislikten bahsediyorum ki manevi pisliği zaten çok büyüktür. Kalpleri pistir zaten bir kere. Beyinleri pistir, akılları pistir. Zekaları pistir. Onu da göstermeye çalışır. Giyiniş olarak Müslümanları taklit etmeye çalışır. Böyle süslenir püslenir ama çok iğreti durur. Yani böyle bakarsın ya olmamış dersin ama tabii hüsnü zan edersin. Yani böyle çok kötü durur. Kıyafet böyle müminlere özenir. Renkler işte giyim tarzı. Bir gelir böyle evlere şenlik olmamış yani. Ama tabii mümin hüsnü zan ettiği için neyse der geçer. Tevazuluymuş gibi görünebilirler. Ama nefisleri çok sıkışırsa enaniyetleri ortaya çıkar. İşte bu da mesela aslında taklit edilemeyen mümin alametlerindendir. Çünkü mümin daima mütevazidir. Cenab-ı Allah olan aczini bilir, fakrini bilir. Omuzları hep düşüktür. Yeryüzünde böbürlenerek yürümez. Böyle burnu havada gitmez. Ama bunlar belli bir şey var. Yani bam teli diyelim vardır. Veya sabredemezler bunlar. Mesela sabır mümin alametidir. Nereye kadar sabır? Sabır canını meleklere teslim edene kadar. Bak oraya kadar sabreder. Yani sonuna kadar demek istiyorum. Ama münafık öyle değildir. Münafık sabredemez. Mümkün değil sabredemez. Bir noktaya kadar gelir onun bir şeyi vardır. Bam teli vardır artık bir limiti vardır. Oraya geldi mi hemen patlar. Bütün pisliği ortaya çıkar. Ne zaman? Özellikle ölümün çok yakınlaştığı. Yani ölümü görmeye başladıklarını, ölüm riski veya canına bir şey dokunacağından veya bir zarara uğrayacağından, maddi manevi o limite kadar hissettiği ana kadar sabırmış gibi görünen bir tavrı vardır. Ama esas sabır canı Cenab-ı Allah'a teslim edene kadardır. Sonuna kadardır. Bunlar bunu yapamazlar. Bir tane daha var özellik. Birçok özellikleri vardı tabii. Peygamberin peygamberliğini kabul ettiğini söylerler. Ama onun adaletine, aklına güvenmezler. Haksızlığa uğradıkları iddiasında olurlar. Bak, ortak özellik. Ben diyor ki ehli sünnetim diyor. Peygamber Efendimiz'in her dediğini yaparım diyor. Her dediğini kabul ettiğini söylüyor. Ama onun ne adaletine ne aklına güvenmiyorlar. Kendi akıllarını beğendikleri için. O bir hüküm verdiği zaman onun verdiği hükme şeytanın Allah'a sınırım. Hayır öyle değil. Rabbine andolsun aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı olmaksızın tam bir teslimiyete teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani Peygamber Efendimiz'in hükmüne sen iman etmez, itaat etmezsen, kabul etmezsen Cenab-ı Allah zaten söylüyor iman etmedin diyor sen. İşte münafıkların da iman etmediğini buradan anlıyoruz. Aynısını, benzerini Mehdi Aleyhisselam döneminde de yapıyor bunlar. Mehdi Aleyhisselam'ı da beğenmez onlar. Kendi akıllarını daha üstün görürler mesela. Onun adaletini de beğenmezler. Asıl adaleti biz sağlayacağız derler. Çünkü Mehdi Aleyhisselam'ın tesis edeceği adalet onların işine gelmez. Çünkü hak, sevgi, kardeşlik üzerine kurulu, hakkaniyet üzerine kurulu bir adalet olacağı için istemezler onu. Hoşlarına gitmez bu. Görünürde itaat ederler ama batını itaati asla yapamazlar. İtaat batını olur. İman esasıdır. Allah'a itaat edilir. Her şeyin Allah'tan geldiğini bilir mümin. Ve her gelene de amenna der. Elhamdülillah, subhanallah der. Cenab-ı Allah'tan geliyor der. Alır onu kabul eder. O erkek adam tavrını gösterip her neyse gelen ona sabreder. Sevinir, müjdelenir, müjdeleşir. Ama münafık bunu yapamaz. Dışarıdaki olayların sonucunda böyle bir şey başına geldiğini zanneder. Öyle düşünür. Zahiri olduğu için. Halbuki dışarıyı da, dışarıdaki bütün olayları da Cenab-ı Allah yaratır. Maşallah. Onu bilmez. İşte az önce söyledik, müminlerin dış görünüşlerini taklit ederler. Giyim tarzı, sözü söyleyiş biçimleri ki çok yakışmıyor, gitmiyor bu tiplere. Kendilerini zora sokmadığı müddetçe müminlerin mücadelesine katılırlar. Orta bir yol olsa gelirlerdi diye bildiriyor Cenab-ı Allah. Korktukları, çekindikleri ortamda nezaketli olur, düzgün konuşurlar ama aslında çok keskin dillidirler.
Maşallah. Bir özelliği de ilk bulduğu fırsatta hemen Müslümanların yanından kaçmalarıdır, yani münafığın. Bakın, ayeti okuyayım önce, şeytandan Allah'a sığının. Eğer onlar bir sığınak ya da kalacak mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı, hızla oraya yönelip koşarlardı. Tevbe suresi 56-57. Ayetlerde Allah buyuruyor. Cenab-ı Allah belli bir süre onları müminlerin içinde tutuyor. Bakın, onların imkanlarından faydalanıyorlar, yemeklerini yiyorlar. Değil mi? Güven ortamı içindeler. Bu belirli zaman olabilir. 10 yıl olabilir, 20 yıl olabilir, 30 yıl olabilir. Zamanın şeyi yoktur, önemi yoktur. O ahlaksızlıklarını, aşağılık karakterlerini koruyorlar ama münafıklar. Hani o karakterlerini hep muhafaza ediyorlar. Mesela düşük akıllarınca en uygun ortam bulduklarını düşündüklerinde, çünkü onlar küfrün daha zengin ve daha korunası yer olduğunu düşünüyorlar. Değil mi? Hemen satıyor mesela. Birlikte olduğu, güven içinde olduğu ortamı hemen bırakıp gidebiliyor. 15-20 yıl birlikte kaldığı, değil mi? Müminleri hemen bırakıp gidebiliyor. Ama münafıklar şunu unutuyor. Asıl izzet ve gücün aslında Allah'ın olduğunu ve müminlerin olduğunu unutuyor. İnşallah münafıklar. Bunu düşünmedikleri için işte o yüzden sığ, çok akılsızlar inşallah. Dolayısıyla münafıkların en büyük özelliklerinden biri de budur. Hemen bırakıp gitmeleri. nankördür yani inşallah.
İnşallah.
Maşallah.
Aynı zamanda kibirli bir yapıları var, ondan da bahsedelim. Onlara gelin, Allah'ın Resulü sizin için mağfiret, bağışlanma dilesin denildiği zaman başlarını yana çevirirler şeytan Allah'a sınırım. Sen onların büyüklük taslamışlar olarak yüz çevirmekte olduklarını görürsün. Münafıkın suresi 5. ayette Allah buyuruyor. Yine kıskanç bir yapıları var Nisa suresi 54. ayette. Yoksa onlar Allah'ın kendini fazlından insanlara verdiklerini mi kıskanıyorlar buyuruyor Allah ayette. Yine müminlere verilen nimetleri kıskanıyorlar ve haset ediyorlar inşallah. Yine Serdar Hocam bahsetti biraz önce. Çok değişik ahlak özellikleri var. Kalem suresinde geçiyor. Şunların hiçbirine itaat etme. Yemin edip duran. Demek ki sürekli yemin ediyor. Allah'a şahit gösteriyor yaptıklarına. Yalan söylemesine rağmen. Aşağılık, alabildiğini ayıplayıp kötüleyen. Yani sürekli Müslümanları kötülüyor. Söz getirip götüren. Hayrı engelleyip sürdüren. Saldırgan, olabildiğince günahkar, zorba, saygısız, sonra da kulağı kesik buyuruyor Allah ayette. Münafıkların tüm özelliklerini Allah bildirmiş Kur'an içerisinde inşallah. Yine nankör bir yapıları var. Sen onlar için ister bağışlanma dile, istersen dileme. Onlar için 70 kere bağışlanma dilesen de Allah onları kesinlikle bağışlamaz. Bu gerçekten onların Allah'a ve elçisine karşı nankörlük etmeleri dolayısıyladır buyuruyor Allah. Tövbe suresi 80. ayette. Yani işte oturmayı, kalkmayı, konuşmayı, işte yürümeyi dahi mesela peygamberden öğreniyorlar. Peygamberimizden öğreniyorlar. Ama kalkıp nankörlük ediyorlar. Ve kendilerini daha çok beğeniyorlar. Yani tüm öğrendikleri şeyler aslında elçiden ve peygamberden geliyor. Ama buna rağmen peygambere nankörlük ediyorlar. Tekasür suresinde yine çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki bu mezarı ziyaretinize kadar sürdü buyuruyor Allah ayette. Yine çoklukla övündüklerini görüyoruz inşallah münafıkların.
İnşallah.
Şimdi ahir zamanda çok acayip şeyler oluyor tabii. Münafıkların tabii bir de ağababaları var. Şimdi nasıl biz hani evrimcilerden bahsediyoruz. Darwin'den bahsediyoruz onların ağababası olarak. Münafıkların da yani münafıkane cereyanın ve inkarcı cereyanın ağabası da Deccal'dir. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili birçok hadis-i şerif olduğu gibi Peygamber Efendimiz'in buyurduğu ve ondan aktarılan Deccal'den de birçok bahseden hadis-i şerif ve aktarılan hadis-i şerifler var. Deccal tıpkı Mehdi Aleyhisselam gibi çok iyi tarif edilmiştir. Ve biz Deccal'e karşı ne yapmamız gerektiğini hadis-i şeriflerden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tariflerinden çok iyi anlıyoruz. Sadece onu değil, şunu da anlıyoruz ki Deccal aynı Mehdi Aleyhisselam gibi İstanbul'da olacak. Ve mücadelelerini orada yapacaklar birbirlerine karşı fikri mücadelelerini. Yani Deccal'inki fikri ve tabii her türlü yanlışlığı içeren, çirkinliği içeren bir mücadeledir. Mehdi Aleyhisselam'ınki de fikri bir mücadeledir. Sevgiyi, şefkati ve merhameti içerecek. Şimdi o hadisi okuyalım. Deccal'in nerede olacağını tarif ediyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde. Hatta hadis-i şerifin hangisiymiş? Müstedrek Taberani'den Heysemi cilt 7 sayfa 347'de kardeşlerimiz bu hadis-i şerifi, Deccal ile ilgili bu hadis-i şerifi baktıklarında bulabilirler. Müslümanlar için 3 şehir olacak. Bir şehir iki denizin birleştiği yerde. Neresi iki denizin birleştiği yer? İstanbul. Bir diğeri Ceziretul Arap'ta, bir diğeri şehir ise Şam'da. İnsanlar 3 kere korkutulurlar. Bu arada Deccal büyük bir orduyla çıkar. Bir kere Deccal'in imkanlarının çok geniş olduğunu anlıyoruz. Yani maddi olarak, yani ekonomik yönden ve sosyal çevre ve sosyal güç olarak gücün zahiren onun elinde olduğunu anlıyoruz. Öncesinde böyle. Çünkü büyük bir orduyla çıkar buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Doğudan başlayarak önüne geleni hezimete uğratır. İşte Deccal'in güçlü olduğu ve o dönemde o pis, çirkin fikri akımının her yeri saracağını anlıyoruz. Ve ilk gireceği şehir iki denizin birleştiği yerdeki şehirdir diyor. Tıpkı Mehdi Aleyhisselam'ın olacağı iki denizin birleştiği şehir gibi, orası da İstanbul inşallah. Hadis çok uzun devam ediyor. Sonlara doğru şurası da çok güzel. Her tarafı zaten çok güzel hadis-i şerifin. Sonra Deccal'in topluluğu hezimete uğrar ve dağılır. O gün onları koruyacak hiçbir kimse yoktur. İşte Mehdi Aleyhisselam çok güçlü olmasına rağmen, Deccal ve Deccali sistem, bütün dünyayı sarmış olmasına rağmen Deccal ve Deccali sistem, yani nedir o? Materyalizm ve Darwinizm. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bunu çok açık şekilde tarif ediyor. Ama buna rağmen Mehdi Aleyhisselam'ın yapacağı fikri çalışmalar, sebat edeceği ilmi çalışmalar, manevi çalışmalar, hizmetler, sevgi ve şefkati tüm dünyaya göstermesi ve tarif etmesinden sonra ne oluyormuş? Deccal fikren hezimete uğruyormuş, mağlup oluyormuş. Maşallah. Ve sonra da hiç kimse onu sahiplenmiyormuş. Bak ne diyor? O gün onları koruyacak hiç kimse yoktur diyor. Şunu anlıyoruz. Demek ki öncesinde Deccal yakın çevresi, güçlü çevresi tarafından korunuyormuş. Çok net, çok iyi anlaşılıyor. Yani küfrün o gücünü arkasına almış, Mehdi Aleyhisselam'a karşı savaşıyor, mücadele ediyor ve onun talebelerine karşı. Ama insanlar gerçeği gördüğünde, Cenab-ı Allah'ın vaadi geldiğinde, vaadi haktır, vaadinin gerçekleşeceği bir zaman var. O zaman geldiğinde herkes anlıyor ki bu Deccal'dir. Bunun anlattıkları yalan, yanlıştır. Bu bizim dostumuz, bizi seven biri değil. Bilakis bizim düşmanımız, yanlışa yönlendiren, tuzak kuran, pis biridir. Açıkça fark edecekler ve ondan uzaklaşacaklar. Hatta eski dostları onu Mehdi Aleyhisselam'a karşı destekleyen mücadelesinde çok böyle yakın gördüğü, işte böyle güldüğü, oynadığı, espriler yaptığı efendim, hem herkesin görebileceği şekilde bir araya geldiği, hem işte böyle kimsenin göremeyeceği şekilde bir araya geldikleri ortamlarda çok çok samimi oldukları o çok sevdiği dostlarını bir bakacak ki yanında göremeyecek. Hepsi ondan alabildiğince kaçacaklar, uzaklaşacaklar ki o pisliği üzerlerine bulaşmasın diye. Şimdi devam edelim. Bir kere ne anladık? Deccal'de Mehdi Aleyhisselam la aynı yerde olacak. Mücadeleler aynı yerde olacak. Ne yapacakmış peki? Deccal Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yaptıklarının tam tersini yapıyor. Öyle bir psikopat bu. Ve Mehdi Aleyhisselam'ı engellemek için elinden geleni ardına koymayacak. Hem kendi imkanlarını kullanacak. Gerek çevresi, gerek işte konuşmalarıyla, gerek işte bilmiyorum belki yaparsa fikri çalışmalar yapabilir, neşriyat yapabilir, bilemiyorum. Veya tabii o zamanın hayatın geniş dairesi diyor değil mi Üstad Bediüzzaman Hazretleri? Belki televizyonu kullanacak, radyoyu kullanacak, interneti kullanacak. Her imkanı kullanacak, elbette ki kullanacak. Bu imkanların tamamını Mehdi Aleyhisselam'a karşı kullanacak. Bu çok açık. Ama buna rağmen Mehdi Aleyhisselam'a engel olamayacak. Gerçi onu kuvvetle muhtemel biliyordur ama Allah'a inanmadığı için haşa. Yani evet. Ya olursa diye, ya bir değişiklik olursa diye elinden gelen ümitsizce bütün gayretini gösterecek. Şimdi yine sırayla bakalım. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi kan akıtmamasıdır. Bir damla bile kan akıtmaz, uyuyanı uyandırmaz. Deccal ne yapıyor? Oluk oluk kan akıtılmasını ister. Yani dünyanın hali şimdi böyle değil mi? Şu an görüyorsun her yerde savaş var. Birçok yerde, birçok yerde iç karışıklık var. Birçok yerde binlerce insan değil mi? Şehit ediliyor, katlediliyor, tecavüz ediliyor. Küçücük çocuklar dövülüyor, öldürülüyor, tecavüz ediliyor. Hakikaten oluk gibi kan akıyor. Deccal bunları seyreder, bakar, süper memnun olur. Ve hatta bunun devam etmesi için de elinden geleni yapar. Bir de telkin de yapar insanlara. Aksın, daha çok aksın kan der. Ne güzeller, her taraf kan olsun der. Millete böyle telkin yapar. Sanki bu çok normal bir şeymiş gibi. İnsanları büyüler. Bakın hadis-i şerif de bunu çok güzel anlatıyor. İmam Şahrani şöyle buyuruyor. O sırada fitneler, karışıklıklar, ihtilaller çok olur da insanlar birbirlerini öldürürler. Ya hayrettir, bak harikadır aynısı ya. O sırada dediği işte şimdi tarif ediyorlar. O sıra bu sıra. Şu an bizim içinde bulunduğumuz zaman. Bak fitneler, fitne yok mu? Dolu, her yer fitne. Evet. Karışıklık, her yer karışık zaten. Bunu kime sorsan zaten söyler yani. Bütün ülke ülke say, bayağı bir karışıklık var değil mi? İhtilaller diyor ya. Hayrettir yani. Yani doğrudan tarif var. Çok olur da insanlar birbirlerini öldürürler. Şimdi insanlar birbirlerini öldürüyor mu? Öldürüyor. Demek ki deccaliyet şu anda hakim. Deccaliyetin hakim olduğu sistem gücünü koruyor ve bu sistem devam ediyor. Adama soruyoruz, nedir diyoruz durum? Aa, bir şey yok ya, ne var diyor. Bunlar zaten her gün bizim gazetelerde, televizyonlarda gördüğümüz şeylerdir diyor. Olacak tabii, dünya hali, insanlık hali, insanlar zaman zaman belli menfaatler doğrultusunda birbirlerini öldürürler. Olur böyle şeyler diyor. Afganistan, izleyelim, Afganistan zaten 30 senedir öyle düzelmedi, gitti bir türlü diyor. Oradaki o ince manayı gizliyor, örtüyor. İnsanlar deccaliyetin etkisiyle olduğunu fark etmesinler, uyanmasınlar diye milleti uyutmaya çalışıyor bu tür konuşmalarla. Sonra devam ediyor. İnsanlar kendi canlarına kıyarlar. İşte haberlerde görüyoruz değil mi? Adam öldürüyor kendini. İşte cinnet geçirdi diyor. İşte atladı diyor. İşte kendini ateşe verdi diyor. Benzin döküyor. Yakacağım kendimi diyor. Aynısı oluyor işte. O da deccaliyetin bir eseridir. Deccaliyet sistemin yapmış olduğu telkine itibar eden, inanan, o telkinle büyülenen insanlar işte kendilerine bunları yapacak hale geliyorlar. Bak deccaliyetin etkisi ne kadar büyük. Sen insanlara sevgiyi, şefkati, merhameti, Cenab-ı Allah'ı anlat. Peygamber Efendimiz'in hadislerini anlat. Bakalım Allah'a inanan, Allah'ı seven, peygamberi seven biri öyle bir şey yapabilir mi? Asla yapmaz. Aklın ucundan bile getirmez. Kendinin canına kıymayı, yakmayı, atlamayı. Mümkün değil, yapamaz. Korkar, Allah'tan korkar. Ama işte insanların Allah korkusunu alıyor elinden. O yaptığı telkinlerle insanlar da olmadık işler yapıyorlar. Ve yeryüzünü belalar kaplar diyor. İşte dünyanın hali şu an belli. İşte öyle sıkıntılı bir zamanda melun, bak lanetlenmiştir. Kim bu? Deccal. Deccal melundur. Lanetlenmiştir. Böyle bir ortamda deccal çıkar buyuruyor İmam Şahrani. Ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman alametleri sayfa 482'de. Adama soruyoruz. Hayır, öyle bir şey yok diyor. Dünya gayet iyi durumda diyor. Deccal, deccal ne ya diyor. Deccal diye biri yok ki diyor. Yani öyle bir şey yok. Dünyanın hali çok güzel, süper memnun. Ama öyle olmadığını biz Kur'an-ı Kerim'in işaret ettiği ayetlerden ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurlu hadisi şeriflerinden açık ve net bir şekilde içinde bulunduğumuz ortamı görüyor ve anlıyoruz inşallah.
Tabii samimi bir mümin de ya bu durumu görüp hemen ne yapmam gerektiğini sorup hemen harekete geçmesi lazım. Bir şey yok. Mesela dedin ya Serdar Hocam.
Evet.
Bir şey yok. Olur mu bir şey yok? Her şey göz önünde zaten yani Allah'ın izniyle. Evet,
inşallah. Şimdi kısa bir aramız var. Ondan sonra tekrar bir arada olacağız. İnşallah. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gökalp Hocamız da bizle beraber.
İnşallah.
İnşallah.
Evet, deccaliyetten bahsettik. Niye deccaliyetten bahsediyoruz? Çünkü içinde bulunduğumuz ahir zamanın en büyük sıkıntılarından bir tanesinin sebebi deccaliyettir. Dinsizliğin bu kadar yaygınlaşması, insanların her şeyin tesadüfen oluştuğuna çok acayiptir ama inanıyor olması, evrim teorisi gibi dünyanın en büyük yalanına inanmış olmaları ve bunun gibi bütün zararlı neticelerin müsebbibi deccaldir. Deccaliyettir, ondan bahsediyoruz. Mehdi, anti-Mehdi'dir deccal. Mehdi Aleyhisselam'ın yaptığı faaliyetlerin hep karşısında durur, tam tersini yapar, onu engellemeye çalışır ama beyhude, boşuna uğraşıyor. Takdir ilahi, ahir zamanda İslam'ın dünyaya hakim olacağı şeklindedir inşallah. İttihat-ı İslam'ın olacağı şeklindedir. Ve her olay Deccal'in yaptıkları dahildir buna, elinden geleni ardına koymasın. İnananların lehinedir, Müslümanların lehinedir. Mehdi Aleyhisselam'ın ve talebelerinin lehinedir. Evet. Ve hayrınadır mutlaka. Şimdi o dönemde bir dönemle ilgili Peygamber Efendimiz yine bir mübarek sohbetlerinden birinde şöyle buyuruyor. Zaman diyor, yani kıyamet yakınlaşır, amel eksilir, insanlara aşırı cimrilik ve hırs atılır. Ahir zamanı tarif ediyor. Kıyametten önceki son zamanları biliyoruz. O dönemi tarif ediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kıyamet yakınlaşır, amel eksilir, insanlara aşırı cimrilik ve hırs atılır. Herç çok olur buyuruyor. Herç. Sonra sahabiler soruyor. Ya Resulullah diyorlar. Herç nedir? Resulullah cevap veriyor. Öldürmek, öldürmek buyuruyor. Adam gayet memnun. Ahir zamanda masum, saf, tertemiz insanlar öldürülüyor, şehit ediliyor. Oluk gibi kan akıyor. Vatandaşa soruyoruz, o kişi veya o kişilere diyeyim. Nasıl durum diyoruz? Gayet iyi diyor ya, bir şey yok. Sen memnunsun hayatından diyoruz. Çok memnun diyor yani. Sabah diyor güzel kalkıyorum diyor, sıcak o evimde. Kahvaltım hazır, o oturuyorum kahvaltımı. Televizyondan haberleri de seyrediyorum diyor. Kalkıyorum sonra işime gücüme bakıyorum diyor. Ne var ki diyor yani. Bir şey yok ki diyor. Yani rahatsız değil. Ya kardeşim yani hakikaten şaka gibi ya. Ya el insaf yani deccaliyet her yeri sarmış. Seni de sarmış, haberin yok. Hani diyor ya bana dokunmayan yılan bin yaşasın. O yılan eğer sen böyle davranırsan, böyle ferah, herkese dokunur, dokunur, dokunur. Sonra dokunca kimse kalmaz, sana da gelir dokunur.
Deccal'ın bir fırkasının olmuş oluyorsun sen de. Tabii. Ona zulme rıza gösteren zalimdir.
Maşallah.
Misali.
Maşallah.
Bu çok önemli bir olay. Gerçekten. Tabii. Mesela Yüce Rabbimiz bir ayette diyor ki, olmuş yeten Allah'a sanırım, Nisa suresinin 75. ayetinde. Size ne oluyor ki diyor, Allah yolunda Rabbimiz bize halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir veli gönder. Bize katından bir yardım eden, yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına neden çaba harcamıyorsunuz diyor. İşte bu deccaliyeti eğer biz buna çaba harcamıyorsak deccaliyetin bir neferi olmuş oluruz Allah korusun. Onun için de bizim gecemizi gündüzümüzü bu zulmün ortadan kalkması için deccale karşı mücadeleyle geçmesi lazım. İnsanlar neden kalkıyor sabah? Para için kalkar erken. Değil mi? Bir kadın için veya bir erkek için gider, süslenir, yıkanır, her şeyini ilahları var. Bu ilahları yani koştuğu şeyler adına başlıyor. Yani deccaliyetin kurduğu sistemin bir parçası olmuş artık. Kimse sabah erkenden ben Allah için kalkıyorum. Bugün bakın şurada bir zulüm oluyor, şurada şöyle oluyor. İslam'ın bir an önce dünyada İslam ahlakının hakim olması lazım. Güzel günlerin gelmesi gerekiyor ki bu insanlar kurtulsun diye düşünmüyor. Bu da sonucunda işte görüyorsun. O onun sonucunda ne oluyor? Allah mesela hem ondan alıkoyuyorlar hem kendileri kaçıyorlar aslında. Sonucunda da zaten zulüme ortak oluyorlar. Hiçbir farkları olmuyor.
İnşallah. Tabii ahir zamandaki durum Gökhan Hocam'ın anlattığı gibi hakikaten çok şiddet, çok acayip vahimdir ahir zaman özelliklerinden biridir. Ama tabii büyük ölçüde artık hocamızın tabii yapmış olduğu fikri çalışmalarla insanların şuuru hakikaten açıldı. Darwinist ve özellikle tabii deccali sistemin meydana getirdiği o büyü beyinlerden kalktı. Yani artık birçok insan değil mi sabah kalktığında Gökalp Hocam'ın anlattığı gibi artık o şuurla kalkıyor. Ama deccaliyetin etkisi daha önce böyleydi hakikaten. Yani milletin umuru değildi yani birçok insanın. Ama o zümre bayağı azaldı Allah'a şükür. Şimdi genel bir şuur oluştu. Vicdanlarda bir hareketlenme, bir güçlenme oldu. Ama nasıl oldu? Allah razı olsun hocamızın ilmi ve fikri çalışmalarıyla oldu. İnsanlar gerçeği gördüler. Yani deccaliyet, deccal var. Deccali sistem var yani. Etkisi de hali hazırda ortadadır. Ya ne varmış canım bunlar işte bizim her zaman haberlerde seyrettiğimiz haberlerdir denmez. Hemen bunun için insan, vicdanlı insan evrenin dediği gibi elinden gelen gücünün yettiği kadar tüm gayreti göstermeye çabalar. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok güzel tarif ediyor. Bak o zamanki durumu tarif ediyor. Şimdi herkes hayalini kursun. Yani gözünün önünde canlı ahir zamanda var. 1400 sene önce söylenmiş bu nurlu sözler. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, onların yüzleri insan yüzü, kalpleri şeytan kalbidir, kan dökücüdürler. Yani konuşunca dinliyorsun. Sorun yok. Kılık kıyafet normal oluyor. Anlatımlar korkunç oluyor. İçeriğinde hep kan, hep irin. Hocamız diyor ya, bu kan ve irinci bir takım var diyor. Kan ve irin istiyorlar diyor. Kan ve irin yok dedi hocamız. Boşuna istiyorsunuz dedi. Öyle bir şey yok. Ayrı zamanda o bitti, o eskiden de. Artık kan akmayacak. İrin de yok. Öyle Armagedonmuş, Marmagedon bilmem, böyle savaşlar işte oluk gibi kan akacak. Şu evangelist kafa anlatıyor ya. Hayret ya, bakarsan kadına normal bir şey zannedersin. Bizim videolarda var. Gayet ferah böyle. Efendim diyor, biz buna inanıyoruz. Yanında da oturmuş kocası. Ha böyle sanki aklı başında zannedersin. Normal zannedersin. Ne anlatıyor? Kin, öfke kusuyor ya kadın. Bir de gayet normal anlatıyor. Böyle sanki hani bakkaldan ekmek alır gibi. Efendim diyor, işte dünyada çok büyük bir savaş olacak diyor.
Kanlar
her yeri diyor kan saracak diyor. Evet. Hatta diyor o kadar çok oluk gibi kan akacak ki diyor, at boylarına kadar gelecek diyor kan. Yeryüzüne kan. Böyle olacak.
Ve sakin.
Biz bunu bekliyoruz diyor. Böyle olacak diyor. Bu savaşlar olacak. Biz de aktif olarak bu konuda kan dökücüler olarak görev alacağız. Önümüze geleni keseceğiz, biçeceğiz. Oluk gibi kan akıtacağız diyor. Hani böyle ya insan hayret ediyor ya. Evet. Böyle bir manyaklık, böyle bir psikopatlık olur mu? Ve bu kadar makul ve normalmiş bir şeymiş gibi de anlatılır mı ya? Bak ayrı zaman acayipliği. Adam, ben katilim. Yani fırsat kolluyorum. Ölüme geleni öldüreceğim diyor. Sen de önüne geleni öldür diyor. Kim hayatta kalırsa. Bak psikopat açık açık söylüyor bunu. Bunu dinleyen bir ekip var ekranlardan. Ne var ya diyor. Fikir özgürlüğü var diyor. Tabii anlatacak adam diyor. Bak katil diyor. Yapacağı şeyleri anlatıyor diyor. Çok normal. Tedbir alalım mı diyoruz. Yok, gerek yok tedbire. Zaten olacak şeyler bunlar diyor. Armagedon zaten biliniyor diyor. Ulan ahmak, olur mu öyle şey? Yani zulme ruza, Gökalp hocam dediği gibi, o da zulümdür. Yani sen birinin öldürülmesine alenen izin verirsen o kişiyi sen öldürmüş gibi olmaz mısın? Allah esirgesin. Bunlar bir de böyle bir iki kişiyle de kalmıyor ki. Adam önüme geleni öldüreceğim diyor. Dünyada adam bırakmayacağım diyor yani. Bak aynı o pis kafa din kisvesi altında da ortaya çıkıyor. Ne diyor? Mehdi Aleyhisselam gelecek, hepinizi kesecek diyor. Adam kalmıyor. Önce diyor Şiileri, Şafileri kes, Şiileri kesecek diyor. En çok onlar bekliyor diyor Hazreti Mehdi. Ama diyor gelecek, ilk önce onları kesecek diyor. Öyle bir şey yok. Bak aynı kafa. Yani Kur'an'da, hadis-i şeriflerde böyle bir şey yok. Mehdi Aleyhisselam böyle bir özelliği yok. Bunlar Deccal'in özelliği. Kan akıtmak, adam kesmek, pırasa gibi doğramak. Mehdi anti-Deccal'dir. Mehdi anti-kandır dedi hocamız. Mehdi'nin olduğu yerde kan akmaz, kan akıtılmaz. Mehdi Aleyhisselam müsaade etmez. Zaten Peygamber Efendimiz onu en güzel şekilde tarif ediyor. Kimsenin burnu bile kanamaz diyor. Değil mi? Bir damla kan akmaz diyor. Bak mübarek o zamandan tabii biliyor durumu. Özellikle onu vurgulamış maşallah. Kan akmaz demiyor Peygamberimiz. Bir damla bile dahi kan akmaz diyor. Hani Mehdi kan akıtacaktı?
Uyuyan
hani sen ehli sünnettin? Hani sen Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın sünnetine uyuyordun? Uymuyorsun, yalan söylüyorsun. Aynı işte hadis-i şerifte tarif edildiği gibi kalpleri şeytan kalbidir diyor. Kan dökücüdürlerdir diyor. Adam kan istiyor. Sevgi, şefkat, merhamet istemiyor. Bunlardan zaten zevk alan bir adam değil. Çünkü kalbi şeytan gibidir diyor. Şeytan sevgi bilmez. Sevmez sevgiyi. Kardeşlik, vefa, sadakat, Allah'a itaat, peygambere itaati sevmez ki şeytan. Zaten isyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'de ayetler var Allah'a. E bak çok güzel bir tarif. Kalpleri şeytan kalbidir diyor. Bu yüzden istemiyorlar işte. Bak çirkin hareketlerden kaçmazlar diyor. Aynısını görüyoruz. Eğer sen onlara tabi olursan seni gözetirler diyor. Tam yani hocamız onu anlatmıştı. Münafıklar öyle yapar hakikaten. Zaten öyle de. Küfrü şey yapar. Arkasını alır gücünü. Sen, o gider küfre güvenir. Onlara sığınır. Onların gücünü kabul edersen küfür seni gözetiyor o zaman. O kafayı. Hemen alıyor onu, koruyor. İmkanlarını onun hemen ayağına seriyor. Onu himaye ediyor. Merak etme diyor, senin başına hiçbir şey gelmez diyor. Ben seni her gün diyor orada burada lanse ederim diyor. gücüne güç katarım, merak etme, bütün gücümle arkandayım diyor. Bak aynısı. Eğer onlara tabi olursan seni gözetirler. Eğer onlara güvenirsen sana ihanet ederler diyor yalnız. Yani tam ayetteki gibi şeytan Allah sanırım. Sen onları birlik zannedersin değil mi küfür evet. için? Oysa ki onların kalpleri paramparçadır diyor. Hocamız onu söylemişti. Küfür ve münafıklar birbirlerine ortak işler yaparlar ama birbirlerinden acayip nefret ederler. Süper gıcık olurlar. Hiç güvenmezler birbirlerine ve ilk fırsatta bir tanesinin bir tarafın bir açı olsun diğeri hemen tepeler. Bir tane de o vurur. Bir tekme de o atar demişti. Bak aynısıyla tarif edilmiş. Aynısını da biz görüyoruz zaten. Yani yazıyla kalmıyor. Hadiste değil. Aynısını görüyoruz.
Allah'a sadakat göstermeyen bir insan nasıl diğer insana sadakat gösterir zaten? Onu yani zaten kendisi biliyor. Tabii. Kendisi ihanet ettiğini biliyor Allah'a ve müminlere. Zaten ona ihanet eden zaten her şeye ihanet eder. Allah sonunda gidip değil mi Allah'ın karşısında huzurunda toplanacağını biliyor. Bildiği halde bunları yapıyor. Adamda zaten sıfır korku var. Allah'tan korkmayan insan kuldan korkar mı?
Evet. İnşallah. Tabii yani biz Deccal'in nasıl bir telkinde bulunduğunu ve ona uyanları görmüş oluyoruz. Değil mi? Kan istiyor mesela. O telkine devam olarak o da o fikri destekliyor. Halbuki kanı durduracak Mehdi Aleyhisselam. Uyanı uyandırmayacak diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir zatı nasıl istemez dünya değil mi?
Tabii.
Yani aşkla şevkle ya her gün her saniye bas bas bağırarak istemesi lazım bu zulmü durdurması için. Yani böyle bir kudreti var, gücü var. Allah'ın vesile ettiği müminler için bir güzellik, bir müjde. Tabii biz Kur'an'da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini görüyoruz ve İslam ahlakının dünya hakimiyetine işaret eden ayetleri de görüyoruz. Allah bize bildiriyor bunları inşallah. O ayetlere bakalım. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Yani ondan öncekileri nasıl dünyada daha önce İslam ahlakı hakimse değil mi? Ahir zamanda da Allah İslam ahlakının dünyaya hakim edeceğini bize buyuruyor inşallah. Devam ediyorum. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Nur suresi 55. Bakın bu ayetin ebcedi de 2013 tarihini veriyor. Maşallah.
İnşallah.
Ha, çok kısa bir zaman zarfı var inşallah. Dünya... İslam hakimiyetin, İslam ahlakının dünyaya hakim olmasını, Deccal'in yerle bir olmasına, yenilmesine inşallah.
Tabii bak Cenab-ı Allah şeytan ağlasın. Hiç şüphesiz.
Tabii
diyor,
maşallah.
Değil mi? Bak hiç şüphesiz. Nedir bu? %100 kesin, evet. Kati. İçinde şüphe, kuşku olmayan. Kuşkuya yer olmayan demek değil mi? Cenab-ı Allah'ın vaadi hak. Vaadim hak diyor zaten. Birçok ayet var buyuruyor Cenab-ı Allah. Vaadinde durandır diyor. Bak hiç şüphesiz diyor. Adama soruyoruz. İslam dünyaya hakim olacak mı? Güzel ahlak, İslam'ın o sevgisi, şefkati, muhabbeti bütün dünyayı saracak mı diyoruz? İttihat İslam olacak mı diyoruz? Yok olmayacak diyor. Neden diyoruz? O geçti diyor.
Evet.
Eskiden de oluyor. Şimdi olmayacak. Ne zaman olacak diyoruz? Belki 100 yıl sonra bakarsın 500 yıl sonra diyor. Ya kardeşim yani şimdi biz senin itikadından şüphe etmez miyiz o zaman? Yani hadi bizi bırak. Böyle açıklamalar yapan birinin itikadından bu açıklamaları dinleyenler şüphe etmez mi? Adama derler kardeşim bak ayet var Nur suresi 55. Maşallah. Hiç şüphesiz şeytanın Allah'a sınırım. Onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa. Cenab-ı Allah bu vaadini yerine getirdi mi? Getirdi. Hazreti Süleyman Zülkarneyn değil mi? Hakim etti onları. Yani vaat etti. Yaptı. Zaten öyledir. Vaadinde durandır. E peki bundan sonraki vaadine sen niye inanmıyorsun? Yaptı oldu zaten. Yok o olmaz diyor. Senin Allah'a itikadın yok. Sen Allah'a inanmıyorsun. Kendi aklını haşa Allah'tan daha çok beğeniyorsun. Ondan öyle söylüyorsun. İnsan böyle bir ayet varken bu konunun aleyhinde konuşur mu ya? Yani mümin, muttaki, Müslümanım diyeceksin. Sonra diyeceksin yok İttihat İslam olmayacak. Mehdi Aleyhisselam yok, o gelmeyecek. Hazreti İsa o geldi zaten, gömdük diyorlar, haşa. Birkaç kişi biliyoruz mezarını diyorlar. Ya el-insaf, hiç şüphesiz diyor Cenab-ı Allah. Onları da, bak onları da. Yani ne demek o? Atıf var orada, vurgu var. Hazreti Süleyman gibi, Hazreti Zülkarneyn gibi. Nasıl ki onları yeryüzüne hakim kıldım, onları da. Kimi? O arada oldu mu bir daha dünya hakimiyeti? Olmadı. E bütün hadisler ayrı zamanda olacağına işaret ediyor, tarif ediyor. Yani onları da dediği buyurdu Cenab-ı Allah'ın. Ayrı zamanda yaşayacak olan mümin, muttaki, samimi Müslümanlar. Kur'an ehli, ehli sünnete tabi olan Müslümanlar. Onları da buyurdu Cenab-ı Allah. E çok açık. Daha önce oldu mu? Olmadı. Küfür yönünden Firavun, Buhtun nasıl oldu? Ve diyor benim evlatlarımdan diyor Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'dır diyor beşincisi. Dünya hakimiyetine Cenab-ı Allah'ın nail kılacağı. E ayet de çok açık söylüyor. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak. Ne demek yerleşik kılıp sağlamlaştıracak? İslam dini bütün dünyaya yerleşecek demek. Sadece yerleşmekte de kalmıyor ki bak. Bütün dünyaya oturacak. O İslam'ın güzel ahlakı, sevgisi sağlamlaşacak. Ahir zaman özelliğidir o. Sevgi ahir zamanda en çok Mehdi Aleyhisselam şahsında tecelli eder. Allah onu vesile eder. Onun sevgisi, onun ahlakı Kur'an'dan gelir. Kur'an ahlakı da bütün dünyaya Cenab-ı Allah'ın onu vesile etmesiyle yerleşik kılınacak, kalmayacak, sağlamlaşacak. Zaten ondan sonra hocamız anlattı Mehdi Aleyhisselam'ın irtihali vefatı, Hazreti İsa'nın vefatından sonra bozulma başlıyor. Neden onlar varken olmuyor? Çünkü yine hadis-i şerif var. Allah'tan çok Mehdi'den korkarlar buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ondan. Mehdi varken kan olmaz. Mehdi varken sevgi olur. Şefkat olur, merhamet olur, adalet olur. Allah'ın izniyle.
İnşallah. İnşallah. Devam ediyorum başka bir ayette. Saf suresi 13. ayette. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ve sevineceğiniz bir başka nimet daha var. Allah'tan yardım ve zafer, nüsret ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele. Saf suresi 13. Bakın Allah bir sevineceği, müminlerin sevineceği ne olabilir bu? Şu ahir zamanda bakıyorsun işte her yer, yani birçok yerde kargaşa devam ediyor. Mümin kardeşlerimiz zulüm görüyor, eziliyor, hor görülüyor. Allah'tan yardım ve zafer, yakın bir fetih. Bütün bu dejenerasyonun biteceğini Allah bize müjdelememizi söylüyor değil mi? İnşallah. Ve Allah'ın vaadi haktır inşallah. Bu arada onu da belirtelim. Ebced miladi 1981'i veriyor bu ayette. İnşallah.
Bütün o Peygamber Efendimiz'in hadislerinin başlangıcı o ama emaretin başlangıç tarihinden o olan olayların hepsi olmuş. Mesela adam buna kanaati gelmiyor mesela. Allah'ın sözüne inanmıyor. Daha sonra Peygamber Efendimiz'e, ben Peygamber Efendimiz'in adını ağzından düşürmüyor sallallahu aleyhi ve sellem'in. Ama Peygamber Efendimiz'in 1400 önce söylediği ve gerçekleşen olaylara ise kulak tıkıyor. Yani normalde bütün dünya kulak tıkıyor. Bütün o yani gazeteler, dergiler, televizyonlar kulak tıkıyor. Her gün televizyonda gazetede olması gereken şeyler değil mi? Her an bunun müjdelenmesi gerekirken susuluyor. Çok ölüm sessizliği. Evet. Bu çok ilginç. Bir
de şöyle bir durum oluyor. Mesela işte o tarz insanlara baktığımızda çok küçük bir güruh tabii, onu belirtelim. İşte mesela bir ateist oluyor. Diyor ki işte niye Allah'a inanmıyor biliyor musunuz diyor. Bakın size sırrını veriyorum diyor. İşine gelmiyor da o yüzden inanmıyor diyor. Bakıyoruz sen de ayrı zamanda inanmıyorsun. Biz de onun sırrını verelim niye inanmadığını. İşine gelmiyor da o yüzden inanmıyorsun. Yani çünkü şu anda ayrı zamanda olduğunu kabul edersen mücadele etmen gerekiyor. Yani Peygamberimizin Gökhan Hocam'ın dediği gibi söylediği 200'e yakın alamet gerçekleşmiş durumda şu anda. Ve bu alametler gerçekleştiğinde buyuruyor Peygamberimiz Hazreti Mehdi yeryüzündedir. Yani 200 alamet gerçekleşmiş durumda, Hazreti Mehdi var mı? Yok. Şu anda yok diyorlar, gelmedi diyorlar. Niye böyle yapıyorsun? Yani nedir bunun manası diye sorduğumuzda, daha da derinine indiğimizde mücadele etmek istemiyor. Yani o kendi düzenini kurmuş, ticaretini yapmış, işte evliliğini yapmış, çocuklarını işte yurt dışına okumaya gönderiyor. Her şeyini, bütün düzenini kurmuş. Hazreti Mehdi varsa eğer bunlarda değişiklik yapması gerekiyor. Evet. Yani mücadele etmesi gerekiyor. Rahatını bozması gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir şey de istemediği için bir samimiyetsiz bir durum oluşmuş oluyor. Yani kalkıp da işte ateistler veyahut da inkar edenler işte şu yüzden dinden uzak duruyorlar, bu yüzden dinden uzak duruyorlar demenin bir manası kalmıyor. Herkesin kendine bakacak ilk önce. Evet. Yani herkes kendini düşünecek. Benim Allah'a imanım ne kadar, samimiyetim ne kadar, Kur'an'a bağlılığım ne kadar, Peygamberimizin sünnetine bağlılığım ne kadar, ahir zamanın hadisleri çıkmış, ben bunları anlayabiliyor muyum, görebiliyor muyum ve ona göre davranabiliyor muyum? Herkes kendisini, yani dışarıyı eleştirmektense herkes kendi düşünecek. Biz de mesela burada anlatıyoruz, biz kendimize de anlatıyoruz aynı zamanda. Ve kendimiz de her gün burada mesela programda düşünüyoruz acaba biz bu konuların neresindeyiz, ne durumdayız diye. Dolayısıyla herkesin bunu yapması gerekiyor. Net bir şekilde aynı zamandayız. Mesela Evren Hocam da birkaç ayet okudu. Ayetlerin ebced değerleri de aynı zamanda. Hep aynı zaman tarihini veriyor.
İnşallah. Evet.
Yani hakimiyetle ilgili mesela biraz önce okudu Evren Hocam. Onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak bölümünün ebced değeri 2013. Mesela bakıyoruz yine Allah'tan yardım, zafer ve yakın bir fethi 1981. Bir ayette ben okuyayım. Enbiya suresi 105. ayet. Andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da şüphesiz arza salih kulların varisi olacaktır diye yazdık. Yani Allah bütün kitaplarda arza salih kulların varisi olacaktır diye buyurduğunu belirtiyor. Bunun mevcut değeri de 2051. Tam hocamız söylemişti. Maşallah. Hakimiyetin en güzel dönemleri, İslam hakimiyetinin, İslam ahlakının tam artık yeryüzüne oturduğu dönemlerin tarihini işaret ediyor inşallah. Ve biz bunu her gün görüyoruz. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleri mesela var olan hadisleri biz zaten senelerdir biliyoruz. Hocamız senelerdir biliyor bu hadisleri. Mesela işte bu lülün kuyruklu yazının çıkmasıyla ilgili mesela İmam Rabbani detaylı olarak anlatıyor lülün kuyruklu yıldızını. Peygamberimiz zaten 1400 sene öncesinde bildirmiş. Onun haricinde işte Müslüman ülkelerin karışması bu bir sürpriz değil ki.
Tabii.
1400 senedir biliniyor zaten. Yani bir fitnenin bir Müslüman ülkeden başka Müslüman ülkeye sıçraması, orada bitmeden diğerine sıçraması, orada bitmeden diğerine sıçraması. Bu nasıl olacak diye 1400 senedir Müslümanlar bekliyor. Evet. Ahir zaman tarihleri içinde tabii.
Bir de tesbih tanesi gibi arka arkaya olur diyor. Gerçekten öyle de oluyor. Tesbih tanesi gibi arka arkaya.
Evet.
Biri başlıyor, biri bitiyor, biri başlıyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Ona rağmen insanlar gayet normal evlerinde oturup yemek yiyip uyuyorlar gayet normal.
Değil mi?
Hiçbir şey yokmuş gibi.
Ya, böyle giderse tehlikenin onlara da geleceğini düşünmüyorlar Allah alem. Yani kendi rahatları yerinde nasıl olsa uzakta bu zulüm uzakta olur mu? Eğer Allah Mehdi Aleyhisselam'la müjdelememiş olsaydı o tehlike sana da gelirdi. Sen yerinde rahat oturamazdın.
Bu çok
holdingin olmazdı. Bu çok senin çocuklarına da pardon hocam senin o çocuklarına da o zulüm olurdu.
Tabii.
Allah bak müjdeliyor Mehdi Aleyhisselam'la. Müjdelenin diyor. Kurtuluşa ereceksiniz diyor. Yani hiç umurumda
değil.
Mesela bir ayet-i kerimede yine az önce okuduk. Nur 55. Korkularından sonra diyor ayetin sonunda. Onları güvenliğe eriştirecektir buyuruyor Cenab-ı Allah. Bak orada bir tarif var. Korku hakim. Yani kötülük, pis, çirkin olan her şey korku meydana getirir insanlarda. Güvensizlik korku meydana getirir. Tedirginlik korku meydana getirir. Korkunun olabilmesi için bütün bu yapıların bir seferde tek bir yerde olması gerekir. Bir tanesi bile yeter. Hangi dönemde görüyoruz biz bunu? İşte içinde yaşadığımız dönemde. Değil mi? Bir bayan tek başına Şam'a gidebiliyor mu? Gece vakti. Yola çıkabiliyor mu? Çıkamıyor değil mi? Ama ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın zorundan sonra çıkabilecek. Demek ki o zaman korku yok. Ama şimdi o ortam var. Peki Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Korkularından sonra diyor. Yani önce korku olacak. Adama soruyoruz. Ya bir şey yok abi diyor. On numara diyor. Şahane bir hayatımız var diyor. Süperiz diyor yani. Cenab-ı Allah korku var diyor. Korkuyu meydana getirecek bütün unsurlar var. Yani televizyonda mı seyretmiyorsun be mübarek? Gazete mi okumuyorsun? Anlamadım ki. Yani her gün felaket haberi yok mu? Her gün değil mi insanların öldürüldüğüne oluk gibi kan akıtığına dair haberleri sen görmüyor musun? Yani nerede yaşıyorsun ya? Mağarada yaşasa insan kafayı çıkarsa görür ya vaziyeti. Yani nerede yaşadığını anlamış değiliz. Yani bu kadar ferah, bu kadar rahat, yani bu kadar vurdum duymaz bir yapı inanılır gibi değil. Yani Mucize, inanılır tabii. Cenab-ı Allah yaratıyor, inanılır da. Ama yani hakikaten mucize. Bu ferahlık. Var mı böyle bir durum diyoruz, yok. E Cenab-ı Allah var diyor.
Maşallah.
Sen ister var de, ister yok de. Var. Cenab-ı Allah'ın vaadi var. Ama ayrı zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa'nın zuhuru da var, haberin olsun. Onlar da çıkacaklar. Ve Cenab-ı Allah'ın inşallah vaadini de yerine gelecek. Ve güvenliğe eriştirecek ayetin açıklamasına göre bütün insanları. Buna Cenab-ı Allah sen iste veya isteme Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam vesile kılacak inşallah.
Ayette de söylüyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Mücadele suresi 21. ayette Allah yazmıştır. And olsun diyor Cenab-ı Allah. Ben galip geleceğim ve elçilerim de. İnşallah. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir. Güçlü ve üstün olandır. Bakın, en büyük kuvvet sahibidir. Allah'tan başka gücün olmadığını söylüyor Allah. Deccal'in ordusu, başka bir şeyin ordusu, hiç fark etmez. Yani Allah'ın izniyle Allah yazmıştır diyor ve and olsun diyor. Allah and içiyor. Dolayısıyla çok dua etmemiz gerekiyor ve gerçekten gayret göstermemiz gerekiyor. Mehdi Aleyhisselam bir an önce zuhur etsin. Niye bizim kardeşlerimiz orada zulüm görsün? İşte her gün videoda seyrediyoruz. Küçücük çocuğa tekme tokat giriyorlar. Yazık değil mi ya? Nasıl seyrediyor insan bunu? Yani televizyonda seyrederken o karenin içinde geçip gittikten sonra yani tekrar karpuz yemeye insan nasıl devam eder? Yani Allah'ın nimetleri nasıl rahat rahat devam eder? Değil mi inşallah?
Allah diyor kesin bilgiyle iman etmeyenler seni gevşekliğe sürüklemesin diyor.
Maşallah.
Değil mi? Sabah işte biz bunları görüp yani hocamızın vesilesiyle hocamız tek başına başladı bu şeye ve şu anda değil mi yemeden uç yani her zaman bu yani kaç sene oldu? 32 sene oldu. Değil mi? Geliyor, başlıyor ve bu görevde gece gündüz durmadan bu mücadeleyi sürdürüyor. Çünkü kesin bilgiyle iman ettiği için.
Tabii,
yani kesin bilgiyle iman etmeyenler kim? Yani ayetlere inanıyoruz deyip inanmayanlar aslında. Allah kesin vaat vermiş. Müminlerin aleyhine konmuş şeytandan Allah'a sınırım. Allah müminlerin aleyhine kafirlere asla yol vermez diyor. Sen niye korkuyorsun ki? Sen mücadelende devam et yani. Değil mi? Çabanı sonuna kadar götür. Sen korkma. Hı. Allah mutlak güç sahibi. Tabii. Seni her an şu anda her saniye yaratan, kalbini her saniye attıran Allah
tabii,
zaten.
Maşallah. Ya biz ayetlerde nasıl olduğunu, nasıl samimiyetsiz olduklarını görüyoruz zaten. Allah bize mucize şekilde gösteriyor. Mesela başka bir ayette, Saf Suresi 8. ayette şeytandan Allah'a sınırım. Onlar işte o münafık cereyan, o samimiyetsiz insanlar, Allah onlardan küfür sistemi. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır. Kafirler hoş görmese bile diyor Cenab-ı Allah. Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Hazreti İsa'nın nuzulü var diyoruz. Yok işte Serdar Hocam da çok güzel onu söyledi. Yok diyor, gelmeyecek diyor. Geldi geçti diyor. Evet. Ya zulüm var. Ayetler var. Yani Allah söylüyor işte. Değil mi? Kur'an ayetlerinde biz bunları görüyoruz. Niye ısrar ediyorsun yani? Niye hakkı savunmuyorsun? Değil mi? Maşallah.
Bir de ayette kafirler hoş görmese de tabii buyuruyor Allah. Başka bir ayette de müşrikler hoş görmese de buyuruyor.
Evet.
Yani o da çok enteresan. Yani İslam'ın hakim olmaması için iki tane mücadele eden güruh var. Aynı zamanda münafıklar da var tabii müşriklerle. Onlar da benzer yapılar gösteriyorlar. Ve ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlar. Yani bununla ilgili hani konuşarak mücadele etmeye çalışıyorlar. İşte İslam hakim olmayacak diyor mesela, bir bakıyoruz. Sen kimsin diyoruz. Ben inkar ediyorum diyor. Allah'ı inkar ediyorum diyor. Zaten sana sormuyoruz. Biz de hani mesela müşrik birisi oluyor. Müşrik karakteri de farklıdır yani. Böyle dindar gibi gözükür acayip. Hatta Müslümanlardan da çok daha takva ve dindar olduğunu iddia eder. Görüntü olarak da takva bir görüntüsü vardır. Ama içinde tabii alakası yoktur. Onlar da istemiyor aynı zamanda. Çok enteresan. Yani sorduğumuz zaman ben acayip dinlerim. Hatta yani sen dinle alakasızsın, ben senden kat kat daha dinlerim şeklinde bir yapısı var müşrik karakterinin. Ama Allah bildiriyor. Ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlar Allah'ın nurunu. Ama Allah dinini tamamlayıcıdır. Müşrikler hoş görmese. Evet. Yani müşrik de hoş görmüyor. Evet. Hem İslam adına ortaya çıkıyor, Müslümanım diye ortaya çıkıyor. Sonra da İslam'ın dünya hakimiyetini, Allah'ın nurunu tamamlamasını hoş görmüyor. nasıl bir mantık anlaşılacak gibi değil.
Yani. Anlaşılıyor ya, ahmak mantık.
Tabii, tabii inşallah.
Süper ahmak.
Aslında yani. İman ettik diyor, iman etmemiş. Yani bu evet. Kadar basit iman yani. Münafığı da, şeyi de, müşriği de.
Tabii.
Evet. Aynı kafada.
Evet. Öyle sığ ki, bak süper sığ yani. Ağzıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyor. Bak ahmağa bak. Ya şaka gibi yani. Hayret. Yani gerzek diyeceğim. Bazen tutamıyorum kendimi. Yani gerzek işte. Yani ahmak yani. Gerizekalı diyeyim ben. Neyse. Ya aklı başında biri yapar mı bunu ya? Yani bak Allah'ı tanımadı nasıl belli görüyorsun değil mi? Yani bilmiyor Allah'ı. Veya anlatılmış reddediyor. Öyle ki ağzıyla o pis ağzıyla Cenab-ı Allah'ın nurunu yani ahir zamanda değil mi Kur'an'ın güzel ahlakının yeryüzüne yayılmasını engelleyeceğini zannediyor. Ahmak, akılsız yani hayret edilecek bir şey. O minicik pis canıyla değil mi yani Cenab-ı Allah'ın hemen alabileceği verdiği gibi hemen alabileceği yani hiçbir şeyine malik olmadığı halde değil mi kendine böyle bir güç, kuvvet, kudret isnat etmesi ne kadar acayip ya. Yani nutuk verip konuşturan Allah'tır.
Maşallah.
Allah konuşturuyor seni ahmak. Aklını başına topla. Yani sen bir de onu haşa İslam'ın aleyhine kullandığını zannediyorsun. O da hayır. O da güzellik. Cenab-ı Allah sana onu yaptırıyor ki ahir zamandaki o samimi, muttaki, mümin Müslümanlar senin o pis konuşmalarını görüp onlarda da böyle bir aşka gelsinler, böyle bir feveran etsin hamiyeti İslamiyeleri ki senin yaptığın konuşmanın bin misliyle sana fikri konuşmalar, güzel konuşmalar, Kur'an'la, hadisi şeriflerle güzel konuşmalar, İslam alimlerinin o nurlu konuşmalarıyla sana cevap versinler diye. Cenab-ı Allah sana onları öyle o şeyle, hikmetle söyletiyor. Çok da güzel oluyor. Ne oluyor o zaman? Dediğim gibi samimi Müslümanlar feveran ediyor. Hamiyet-i İslamiyet'i, İslam'ın o güzel ahlakını sahiplenme arzusu, tutkusu, heyecanı. Ayağa kalkıyor, şahlanıyor. Sana çok güzel cevaplar veriliyor. Hak geliyor, batıl zahil oluyor elhamdülillah.
Allah'ın zaten bütün bu konuştuğumuz konu aslında Allah'ın yarattığı kader içinde oluyor.
Maşallah.
Değil mi? Yüce Rabbimiz diyor ki kulum şeytan anlasını. Biz gökleri ve yeri bir oyun oyalanma konusu olsun diye yaratmadık diyor. Bir oyun oyalanma konusu edinmek isteseydik bunu kendi katımızda edinirdik diyor. Yapacak olsaydık böyle yapardık. Hayır biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakmışsın ki o yok olup gitmiştir diyor.
Maşallah.
İşte şu anda yaptığımız Allah'ın bize vermiş olduğu görev, nasip ettiği. Bu görevin bir kısmını biz Allah'a nasip ediyoruz. Allah'a çok şükür.
Evet,
bizim hocamız vesilesiyle biz bunu yapıyoruz inşallah.
Maşallah. İnşallah.
Bak başka bir ayette Fetih Suresi 28. ayette şeytandan Allah'a sığınırım ki o Allah elçilerini hidayetle ve hak din ile diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahit olarak Allah yeter. Bakın elçilerini hidayetle ve hak dinine. Ahir zamanda biz Mehdi Aleyhisselam'ın İslam ahlakını yeryüzüne yerleşik kılması için Kur'an ahlakını dünyaya anlattığını görüyoruz değil mi? Göreceğiz inşallah. Samimi anlatımını göreceğiz. Ve bakın Allah elçilerini nasıl gönderdiğini söylüyor. İşte Mehdi Aleyhisselam'ın da bu özelliğini de görmüş oluyoruz inşallah. Diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için ebcedine bakıyoruz. Miladi 2022 tarihini veriyor.
Elhamdülillah.
Maşallah. Bakın şahit olarak Allah yeter diyor. Elhamdülillah. Başka bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın yardımı ve fethi geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Nas suresi 1 ve 3. ayet. Bakın Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et. Ebced'ine bakıyoruz 2016 tarihini veriyor. Ahir zamanda neyi görüyoruz biz? Allah'a inanma oranının değil mi? Büyük derecede arttığını görüyoruz.
Evet.
Maşallah hocamızın vesilesiyle hocamız Kur'an ahlakını en samimi şekilde dünyaya anlatıyor. Elhamdülillah.
İnşallah.
Biz de hocamızdan öğreniyoruz inşallah. Kur'an'ın aslını öğreniyoruz inşallah.
Bunların hepsi gerçekleşecek.
Tabii elhamdülillah.
Çünkü Yüce Rabbimiz bir ayette diyor ki bütün aslında bu konunun şeyi özeti. Yani Yüce Rabbimizin ayette bildirdiği kovulmuş şeytanın Allah'a sınırım. Ben size ayetlerimi hem kendi nefesiniz hem afakta dışarıda göstereceğim. Siz de onları bilip tanıyacaksınız diyor. Yani bize Allah yarattığı kullarına bütün bu ayetleri gösterecek. Bunu görebilenler görüyor. Mesela 7 kat gök var diyor Allah. Gerçekten bilim araştırıyor, 7 kat gök var. Değil mi? Evren yoktan yaratıldı diyor. Var. İşte hakimiyet olacak, insanlar dalga dalga dine girecek. Bunu da göreceğiz. Yani bunlar kesin olan şeyler. Ve zamanı geldiğinde göreceğiz. Mesela cennet cehennemden bahsediyor. İnşallah göreceğiz. Şu anda görmemiş olmamız onun doğru olmadığını göstermiyor. Yani adamların mantığı görmediği şeye inanmama yönünde. Ama Yüce Rabbimiz Allah ayetlerini hem nefsimizde gösterecek hem dış dünyada gösterecek inşallah.
Maşallah. Tabii müminler gayba iman ederlerdi. Zaten makbul olanıdır yani.
İnşallah.
Yani, o gün görüş keskindir buyuruyor evet. Cenab-ı Allah. Ama Firavun da görüyor işte. Melekleri görüyor. Daha önce onu anlatılıyor. Hazreti evet. Musa anlatıyor onu sallallahu aleyhi ve sellem diyeyim. Ona da selam olsun. İnşallah. Peygamberimizdir. Anlatıyor Firavun'a. Ahiret var, Allah var, ahiret var, melekler var, cennet cehennem var. İnanmıyor. Ama görüyor işte. Peki gördüğünde ne yapıyor? Israr ediyor mu? O pis aklına güveniyor mu? Kendine güveniyor mu? Ne oluyor? Çünkü gücün ve kudretin, bütün gücün ve kudretin Cenab-ı Allah'ın olduğunu, sahiplendiği o canını, o pis canını Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğunu, sonra da vakti geldiğinde sana sormadan gelip böyle sökerek aldığını görüyor. Evet. Ama Cenab-ı Allah onu söylüyor. Şeytan Allah'sın, Firavun ne diyor? Musa'nın Rabbine inandım diyor.
Evet.
Ne zaman? Melekleri görünce. Şimdi Cenab-ı Allah mi? Şimdi mi? Öyle mi diyor?
Maşallah.
Öyle yok. Tabii, ne oldu? Öyle şey olur mu ya? Sen gayba iman eder. Allah'a inanmak öyledir yani. Görmediği halde. Bir de Cenab-ı Allah'ı zaten görmek mümkün değil. Teknik olarak zaten yaratılış gereği zaten öyle bir şey evet. mümkün değil. Cenab-ı Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Biz onu göremeyiz. Evet. Ancak bir elçi kanalıyla değil mi? Vahiy evet. aracılığıyla veya bir perde arkasından değil mi? Evet. Yani bir sebep olması evet. gerekiyor. Doğrudan olmaz bir vesile olur. Bir sebep olur. Ancak öyle o da görmek değil zaten. Çalıdan sesleniyor mesela değil mi?
Evet.
Yani Allah'ım diyor. Hazreti Musa'ya, Cenab-ı Allah. Ancak ona benzer olabilir. O zaman Allah'ı görmeden iman etmem demek olur mu?
Tabii.
Ne kadar saçma. Zaten göremezsin ki öyle bir şey yok. Buna karşın Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin çok güzel tefekkürleri var. Her neye bakarsak bakalım biz Cenab-ı Allah'ın tecellilerini, sıfatlarını, o güzel sıfatlarını, gücünü, kuvvetini, kudretini, aklını, Rab sıfatını ve bütün sıfatlarını zaten görüyoruz. Yani öyle Allah'ı görmüyorum ben iman etmem. O zaten çok sen körsün. Cenab-ı Allah kör etmiş seni. Tabii. Kafa gözünü göremiyorsun. Kalp gözün tabii. zaten kapalı. Neyle kapalı? Üstad Bediüzzaman Hazretleri söylüyor. Azameti kibriya diyor.
Evet.
Kibir azametiyle dolu olduğu için kalbin. O yüzden Cenab-ı Allah perde indirmiş diyor kalbine.
Evet.
Kalbin perdeli. Sen göremezsin. Niye göremezsin? Çünkü çirkin bakıyorsun. Üstad Bediüzzaman Hazretleri buyuruyor. Adam diyor simsiyah gözlük takmış diyor gözüne. Sonra diyor ki etraf zifiri karanlık diyor.
Evet.
Gözünü kapatıyor diyor gündüz vakti. Sonra diyor ki güneş nereye gitti diyor. Güneş yok diyor. Gözünü kapatıyor. Ahmak. Açarsan görürsün. Evet. Tıpkı ahir zamanda bütün dünyadaki o garabeti, o zulmü yok edecek güneş gibi. Kimdir o güneş? Hazreti Mehdi. Evet. Hadis var. Güneş gibi doğar diyor yeryüzüne. Sen gözünü açarsan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı deccaliyetin burada konuştuğumuz bütün o pis telkinlerine rağmen gözünü açarsan Cenab-ı Allah'a dua edersen vicdanla değil mi hareket edersen imanın nuruyla bakar isen o güneşi görürsün.
Evet.
Çünkü o güneş bütün dünyaya doğacak inşallah. Sadece bölgesel değil. Tam İstanbul'dan çıkacak mübarek ama o güneş İstanbul'dan doğacak ama bütün dünyayı o güneşin sıcaklığı saracak. Herkes o sıcaklığı hisseder demişti hocamız. Mehdiyetin o sıcaklığını ayrı zamanda inşallah.
Maşallah. İnşallah. Zaten şu anda bakıyoruz komünist liderler bile Hazreti Mehdi, Hazreti İsa'yı bekliyor.
Evet.
Türk Hoşevesi'ni yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'yı bekliyoruz diyor yani normal adam. Normalde komünist yani. biraz önce söylediğin Servet Hocam çok önemli. Hazreti Mehdi adeta bir güneş gibi. Bediüzzaman Hazretleri de güneşe benzetiyor. Ve mesela Hazreti Mehdi'nin söylediği şeyler güneş ışığının aynalar arasında birbirine yansıması gibidir diyor.
Maşallah.
Bediüzzaman Hazretleri. Yani güneş ışığı mesela bir aynaya yansır. Oradan başka bir aynaya yansır. Başka bir aynaya, başka bir aynaya. En sonunda ilgili yeri aydınlatır. Gereken yeri aydınlatır. Ama kimse o ışığın Hazreti Mehdi'den geldiğini bilmez. Yani Hazreti Mehdi bir şey söylüyor. O olması gerektiği şekilde oluyor. Ama kimse bilmiyor yani o şeyin Hazreti Mehdi tarafından söylendiğini, Hazreti Mehdi'nin bir talebi olduğunu, onun bir duası olduğunu kimse bilmiyor. Herkes o en son aynaya bakıyor. Bu aynadan geliyordur diye düşünüyor. Tabii imanın nuruyla bakanlar anlıyor, ayrı bir konu da.
İnşallah. Hocamız da onu söylemişti. Mehdiyet güneş gibidir. İnsanlar ısınır, aydınlanır. Kaynağını bilmezler demişti. Evet. Maşallah. Tabii samimiyeti ayetlerden çok net anlamış oluyoruz. Bakın bir ayet daha paylaşalım. Maide suresi 56. ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri veli edinirse, dost edinirse, hiç şüphe yok galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Allah buyuruyor işte yani nasıl bir samimiyeti, ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Bakın Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost ve veli edinirse. Değil mi? Böyle üç kuruşluk çıkarları için gidip yani şeytanın safına geçmek değil orada galip gelecek olanlar. Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost veli edinmemiz gerektiğini inşallah anlamış oluyoruz. İnşallah.
Bir ayette ben okuyayım.
İnşallah.
İnşallah. Rahat suresi 42. ayette bu yurdun sonu kimindir? İnkar edenler pek yakında bileceklerdir buyuruyor Allah ayetinde. Yine Ashab suresi 27. ayette ve sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve daha ayak basmadığınız bir yere mirasçı kıldı buyuruyor inşallah Allah ayette. Hac suresi 41. ayette onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak dost doğru namazı kılarlar, zekatı verirler, marufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir buyuruyor Allah. Bunun evcet değeri de 1979 tarihini veriyor.
Maşallah.
Yani Hicri 1400 Hazreti Mehdi'nin faaliyetlerine başladığı sene.
Elhamdülillah. Bugün de yayınımızın sonuna geldik. Saat 5'ten itibaren yani 17'de ayrı zaman ve yaratılış delilleri programını canlı izleyebilirsiniz. Saat 10'da da inşallah hocamız Sayın Adnan Oktar canlı yayında olacak. Görüşmek dileğiyle.